Ayrım 15 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 172. İspat hakkını imzalama suçu. Bu durum parti yönetiminin kongre öncesindeki çalışmalarını daha da güçleştirmişti. Genel Yönetim Kurulu'nun kongre çalışmalarıyla ilgili toplantısı 7 Ekim günü yapılacaktı. Menderes o gün İzmir'deydi. Toplantıya oradan uçakla gelerek katılacaktı. Üyelerin büyük kısmı belirlenen saatte toplantıya katıldı. Kurulun ilk ispatçısı Fethi Çelikbaş yurt dışındaydı, gelmemişti. Ama yeni ispatçı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu gelmişti. Bir süre başbakan beklendi. Menderes olmadığında ona vekalet eden Fuat Köprülü de yoktu. O da Menderes'i karşılamaya havaalanına gitmişti. Bir süre sonra şu öğrenildi. Menderes ve Köprülü kurula gelmeden önce başbakanlığa geçmişlerdi. Genel Yönetim Kurulu üyelerinden Rıfkı Salim Burçak kitabında o sıradaki bir olayı şöyle anlatıyor. Bir ara telefona istiyorlar diye beni dışarı çağırdılar. Çıktım. Parti katibi Mehmet Ali Bey özür dileyerek şunları söyledi. Telefon falan yok. Başvekil Bey genel kurulun başbakanlıkta toplanmasını arzu etmiş. Fevzi Lütfi Bey'in bulunmamasını istiyor. Burçak'ın anlattığına göre bu haberden sonra şunlar oldu. Kara Osmanoğlu'na durum bildirildi. O hariç kurul üyeleri başbakanlığa gittiler. Toplantı orada başladı. Başbakan hem üzgün hem sinirliydi. Sadece Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun tutumu üzerinde konuştu. Karaosmanoğlu'nun zaten daha önce takındığı tavırlarında güven verici olmadığını uzun uzun anlattı ve dedi ki, Fevzi Lütfi'nin hem de 6-7 Eylül olaylarının hemen sonrasında ve Büyük Kongre'nin toplanacağı günlerde bu teklife katılması parti yönünden ağır bir suçtur. Bunun hesabını kendisinden sormayacak mıyız? Bunları yaptıktan sonra ortada sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir de gelip aramızda oturuyor. Böyle şey olur mu? Başbakan bu sorunun cevabını genel kurul üyelerinden bekliyordu. Onlar da Karaosmanoğlu'nun tutumunu eleştiriyorlardı. Ama bir de kendisini dinleyelim kararını aldılar. Başbakan buna ses çıkarmadı. Fakat ben bulunmayayım, karşılaşmak istemiyorum dedi. Toplantı salonundan çıkıp odasına geçti. Ben mazlum muyum? Sonuçta bu defa Karaosmanoğlu'nun davet edildiği ikinci toplantı yapıldı. Toplantıya Fuat Köprülü başkanlık etti. Karaosmanoğlu'na sorular sormaya başladı. Karaosmanoğlu da bir hatırlatma yaptı. Beyefendi, beni buraya mazlum yani sanık olarak mı davet ettiniz? Ben genel kurul üyesiyim. Ve ispat hakkının bir prensip meselesi olduğunu söyleyip kendi görüşünü savundu. Genel Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Şevki Çiçekdağ ve Emin Kalafat da Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'na bazı sorular sordular. Karaosmanoğlu o soruları da kısaca cevapladı. Ve kurulun başkan vekili Fuat Köprülü, kurulun üyesi Karaosmanoğlu'na görüşme bitti anlamında teşekkür etti. Karaosmanoğlu da şunu söyleyerek kurulu selamladı ve gitti. Demek ben çıkayım, siz müzakere edip karar vereceksiniz. Böylece Demokrat Parti'nin en yüksek karar ve yürütme kurulunun büyük kongrece seçilmiş üyesi, ispat hakkı teklifini imzalama suçunu işlediği için o kuruldan fiilen uzaklaştırılmış oldu. Fethi Çelikbaş'ın sorulara cevabı ve karar. Bir gün sonra aynı muamele kurulun ispatçılığı en önce başlayan üyesi Profesör Fethi Çelikbaş'a uygulandı. Başbakan o toplantıda da yoktu. Kurula gene Fuat Köprülü başkanlık etti. Çelikbaş'a sorular sormaya başladı. Çelikbaş önce, eğer isticvab edilmem yani sorgulanmam isteniyorsa ben bunu isticvab kabul etmiyorum dedi. Ve üye sıfatıyla görüşlerini bildiriyormuş gibi uzun bir konuşma yaptı. İspat hakkı memlekete lazımdır. Ağızdan ağıza bir sürü dedikodu dolaşmakta olduğu cihetle bunları önlemek için ispat hakkına ihtiyaç vardır. Bizim kanun teklifimizle Halk Partisi'nin aynı mesele hakkında verdiği kanun teklifi arasında hiçbir münasebet ve ilgi yoktur. İspat hakkı Demokrat Parti'ye kuvvet verecek ve onun daha da gelişmesini sağlayacaktır. Hatta genel kurul bu teklifi benimser ve önümüzdeki kongrede bunu ifade ederse fevkalade isabetli bir iş yapmış olur. Toplantı başkanı Fuat Köprülü'nün tutumuna göre sorgulama veya Çelikbaş'ın anlayışına göre görüşme 2 saat kadar sürdü. Sonra Çelikbaş gitti. Başbakan Menderes toplantıya katıldı ve kurul Menderes'in isteği üzerine şu kararı aldı. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve Fethi Çelikbaş'a birer yazı yazılacak. Fiil ve hareketleriyle kendilerini genel kurulun dışında bırakmış oldukları bildirilecek ve Büyük Kongre'ye de delege olarak katılmalarına müsaade edilmeyecek. Bu karar 2 genel kurul üyesine 10 Ekim 1955 günü resmen bildirildi. Cevap ve cevaba cevap. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu bu bildirime parti başkanlığına gönderdiği bir mektupla cevap verdi. Dedi ki, dün genel kuruldan muavininize imza ettirdiğiniz bir tebliği aldım. Genel kurulda öteden beri tesanüdü bozan bir aza olduğum için benimle birlikte çalışamayacakları ve Büyük Kongre'ye de aynı mesuliyeti hamil olarak, yani taşıyarak gidemeyecekleri bildiriliyor. Bunun manasını şöyle anladım. Kuruldaki ekseriyet hicabever sükutu ihtiyar etmediğim, yani utanç verici sessizliği yeğenemediğim için safını sıklaştırarak beni cebir ve zor ile dışarıya atmak istemiştir. Karaosmanoğlu bu mektubu basına da vermişti. Başbakan Menderes de bunun üzerine Karaosmanoğlu'na hemen basına da yansıttığı bir cevap yolladı. Belli ki Karaosmanoğlu'nun kullandığı hicabaver sükut sözüne çok tepkiliydi. Cevabında genel kurulda her meselenin tam bir fikir serbestisi ve vicdan huzuru içinde müzakere ve münakaşa edilerek karara bağlandığını, Karaosmanoğlu'nun da bu kararlara hep imzasını koymuş olduğunu ifade ediyor ve uzunca bir cümle içinde şöyle diyordu. Asıl hicabaver olan nokta bütün kararların itirazsız imza koyduktan ve kurul dışı bırakılıncaya kadar, yani 5 gün evvelisine kadar aramızda bulunmakta beis görmemek şöyle dursun. En küçük bir imada dahi bulunmadıktan başka tesanüdü bozan ve partiyi naili emel, yani emellerine ulaşmış olamamaktan mütevellit, yani doğan, bir kin ve hırsla parçalamayı hedef tutan kasıtlı hareketi tebarüz ettirildiği, yani belirtildiği zaman bu yolda isnat ve iftirada bulunmaktadır. Cevap yazısı Karaosmanoğlu'na genel kurul üyeliğinin fiilen sona erdirilmesinin resmi hale getirilmek üzere olduğunun haberini de vererek şöyle bitiyordu. Ayrıca bu mucip sebeplerle de, yani gerekçelerle de haysiyet divanına verildiğinizi bildiririm. Başkan Adnan Menderes, bu mektubun da basına yansıtılmasıyla artık Demokrat Parti'nin genel kurulu ile kurulun seçilmiş üyesi Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu arasında köprüler atılmış oluyordu. Koraltan'ın getirdiği haber. Kurulun öteki ispatçı üyesi Fethi Çelikbaş'a uygulanan işlem de aynıydı. O da kuruldan fiilen uzaklaştırılmıştı. Kongre delegeliği kaldırılmıştı. Onun da haysiyet divanına verilmesi gündemdeydi. Peki öteki ispatçılar, ispat hakkı teklifine imza koyan öteki politikacılar, genel idare kurulu onların durumunu da 12 Ekim günü, yani kongreden 3 gün önce yapacağı toplantıda görüşecekti. Kurul o gün toplandı, fakat toplantı başlarken bir gelişme oldu. Toplantıya biraz gecikerek gelen meclis başkanı ve kurul üyesi Refik Koraltan bir haber getirdi. İspat hakkı teklifine Demokrat Partili 6 milletvekili daha imza koymuştu. Koraltan elindeki kağıttan adlarını okudu. Ziyad Ebüziya, Konya, Behçet Kayaalp, Burdur, Muzaffer Timur, Urfa, İsmail Hakkı Akyüz, Tekirdağ, Sefaettin Karanakçı, Çanakkale, Ragıp Karaosmanoğlu, Diyarbakır, 11'lerden 19'lara. Refik Koraltan'ın 12 Ekim 1955 günü genel kurula verdiği bu haberi biz Ankara'daki gazeteciler de aynı sıralarda öğrendik. Olay önemliydi. Çünkü Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'na yapılan muameleye ve başbakanın yazdığı mektuba karşı çok açık bir toplu tepkinin ifadesiydi. Anlaşılıyordu ki tepkiyi gösteren 6 milletvekili bunun sonucunu göze almışlardı. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu gibi kıdemli bir politikacı bile haysiyet divanına verildikten sonra onlar haydi haydi verilebilirdi, partiden çıkarılabilirlerdi, siyasi hayatları sona erebilirdi, imzalarını bunu bile bile atmışlardı. Ben üçüyle gazeteci olarak tanışmıştım, zaman zaman görüşüyordum. Ziyad Ebu Ziya aileden gazeteciydi. Ebu Ziya Tevfik'in torunuydu. Eski Tasvir-i Efkar gazetesini Tasvir adıyla yeniden yayınlamış, sonra da Cihat Baban'la birlikte Son Saat gazetesini kurmuştu. Demokrat Parti'den 1950'de ve 1954'te milletvekili seçilmişti. 1955'te 44 yaşındaydı. Sefaettin Karanakçı, yaşı 51'di, mülkiyeli bir valiydi. Maraş ve Zonguldak'ta valilik yapmıştı. 1954'te seçilen yeni milletvekillerindendi. Ragıp Karaosmanoğlu, 42, çiftçilik, gazetecilik ve belediye başkanlığı yapmıştı. Diyarbakır'dan milletvekili seçilmişti. Öteki üçü de meclisin faal milletvekilleriydi. Yaşları ve meslekleri şöyleydi. Behçet Kayaalp, 34, Burdurlu hukukçuydu. Muzaffer Timur, 38, Urfalı çiftçiydi. İsmail Hakkı Akyüz de 52, Tekirdağlı zooteknik profesörüydü. Onların da katılımıyla eskiden bir futbol takımı sayısıyla 11'ler diye anılan ispatçılar bir fire verip onlar haline geldikten sonra yeni katılanlarla 19 kişi olmuşlardı. O günden itibaren gazetelere 19'lar diye geçmeye başladılar. Delegelik nasıl kalkar? 19'lar o günden 12 Ekim gününden itibaren 2 gün ve 2 gece boyunca Demokrat Parti'nin genel yönetim kurulu ile Haysiyet Divanı'nın konusu oldu. İşledikleri suçun cezasının ne olması gerektiği önce genel yönetim kurulunda tartışıldı. Adnan Menderes kurul üyelerine yeteri kadar çabuk ve kararlı hareket etmedik, kararı eksik bıraktık. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ile Çelikbaş'ın kongre delegeliği sıfatını kaldırırken onlarınkini de kaldırabilirdik dedi. Bu eksiklik o günkü toplantıda hemen tamamlandı. Kurul 19'lardan geri kalan 17'sinin kongre delegeliklerinin kaldırılmasına karar verdi. İster genel yönetim kurulu üyesi olsunlar, ister sadece milletvekili, kongre delegesi olanların delegeliklerinin kaldırılması genel idare kurulu kararıyla gerçekleştirilebilir miydi? Bu hukuken çok tartışılabilecek bir konuydu. Hem genel idare kurulu üyeleri Karaosmanoğlu ve Çelikbaş hakkında alınan karar için, hem de 17 milletvekili hakkında alınan karar için. Önce Karaosmanoğlu ve Çelikbaş hakkındaki karara bakalım. 15 üyeli genel yönetim kurulu bir önceki büyük kongrede seçilmişti. O kurulun üyelerinin delegeliklerinin kaldırılmasına o kurulun üyelerinin çoğunluğu karar verebilir miydi? Verememesi gerekirdi. Bu ancak parti üyelerinin üyeliklerinin Haysiyet Divanı kararıyla sona erdirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilebilirdi. Genel yönetim kurulu üyesi olmayıp da sadece milletvekili olarak delegelik sıfatını kazananlar için de aynı şey söz konusuydu. Onların da parti üyeliği sona ermeden kongre delegeliklerinin kaldırılmasına genel idare kurulunun karar verememesi gerekirdi. Her iki halde de parti üyelerinin parti üyeliklerini sona erdirme yetkisi genel yönetim kurulunda değildi, Haysiyet Divanı'ndaydı. Ama genel yönetim kurulunda o yetki konusunu fazla kurcalayan olmadı. Genel yönetim kurulunun çoğunluğu ben yaptım oldu dedi. Karaosmanoğlu ve Çelikbaş için aldığı kararı tekrarladı. 19'ların geri kalan 17 üyesinin de kongre delegeliğini iptal etti. O dönemin iktidar partisindeki parti içi demokrasinin işleyişi böyleydi. Genel yönetim kurulu bunun arkasından Haysiyet Divanı'na sevk görüşmelerine başladı. O görüşmeler de uzun sürmedi. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu hakkındaki sevk kararı zaten alınmıştı. Ötekiler için de alındı. Gerekçenin özeti parti disiplinine aykırı davranmak, parti içi dayanışmayı bozmak, parti dışı muhalefetin işini kolaylaştırmak gibi iddialardı. Haysiyet Divanı hemen ertesi gün toplandı. 19'lara bir gün sonrasının, yani 14 Ekim gününün 16'sına kadar savunma süresi verdi. İhraç mı, daha hafif ceza mı? İşte o süre içinde bu soru ortaya çıktı. 19'lar acaba hepsi birden ihraç mı edilsin, yoksa bir kısmı ayrı tutulup daha hafif cezalara mı çarptırılsın? Kararı verecek olanlar Haysiyet Divanı üyeleriydi ama o kararı etkileyecek olan da belliydi, partinin genel başkanı. Genel başkan o konuda parti içindeki yakın çevresiyle görüştükten sonra genel yönetim kurulunu topladı ve yeni bir görüş getirdi. Bu görüşü ve sonrasını gene Burçak'ın kitabından izleyelim. Burçak önce Genel Başkan Menderes'in söylediklerini naklediyor, sonra kendisinin yaptığı bir öneriyi. Menderes şöyle diyor: "Biz ispat hakkı kanun teklifine ilk imzayı koymuş olan 10 milletvekilini şimdilik ihraç etmeyelim. Zira dışarıda masum bir teşebbüs, bir kanun teklifi üzerine milletvekillerini partiden çıkarıyoruz gibi bir intiba, yani görüntü yaratmış oluruz. Bu teklife sonradan katılanların durumu öncekilere nazaran daha da ağırdır. Onlar partinin en yüksek organına karşı isyan etmiş, bir nevi meydan okumuşlardır. Bu sebeple şimdilik teklife sonradan imza koyan 9 milletvekili ile genel kurul üyesi bulunan Fethi Çelikbaş'ı ihraç eder, arkasını hadisenin inkişafına, yani gelişimine bırakırız." Burçak anlatmaya devam ediyor. Başbakanın böyle bir ayrım yapmasında isabet vardı. Sonradan iltihak edenler kanun teklifini yapanlara göre elbette ki daha değişik bir durumdaydılar. Fakat Adnan Bey'in Fethi Çelikbaşı da hemen ihraç edileceklerin listesine ithal etmesinin sebebini anlayamadım. Söz istedim ve Çelikbaş'ın durumunun Fevzi Lütfi'ye nazaran daha değişik olduğunu, onun da ilk teklifçiler arasında olduğunu ve şimdiye kadar da Fevzi Lütfi'nin aksine başka bir şey yapmayıp sesini çıkarmadığını söyledim. Bu sebeple de Çelikbaş'ı ilk teklifçiler arasında mütalaa etmenin, yani ihraç etmemenin doğru olacağını anlattım. Kurul bu görüşü benimsedi. Son dakika kararı. Genel İdare Kurulu'nun bu kararı Haysiyet Divanı'na bildirildiği zaman saatler gece yarısını geçmişti. Sabahleyin toplanacak olan Büyük Kongre'ye sadece saatler kalmıştı. Ama Haysiyet Divanı'nın görüşmeleri fazla uzun sürmedi. Divan Genel İdare Kurulu kararına tıpatıp uygun olan kararını verdi. Böylece 19'ların teklife sonradan imza atan 9'u Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Ekrem Ayrı Üstündağ, Sabahattin Çıracıoğlu, Ziyad Ebü Ziya, Behçet Kaya Alp, Muzaffer Timur, İsmail Hakkı Akyüz, Sefaettin Karanakçı, Ragıp Karaosmanoğlu partiden ihraç edildiler. Teklifin ilk imzacılar hakkında ise tefsi-i tahkikat, yani soruşturmanın genişletilmesi kararı verilmişti. Yani onların durumu için başbakanın deyimiyle hadisenin inkişafı beklenecekti. Haysiyet Divanı'nın aldığı bu kararın gerekçesinin yazılması ve basın tarafından duyulması gene biraz vakit aldı ve gazetelere ancak bir son dakika haberi olarak geçebildi. Sabah o son dakika haberini yayınlayan gazetelerin okunduğu sıralarda ise Ankara'da Sıhhiye ile Kızılay arasındaki büyük sinemada yapılacak kongreye gelenler salonda yerlerini almaya başlamışlardı. Çoğu bu son gelişmeyi yeni öğreniyorlardı. 19'ların hepsinin delegelikleri kalkmıştı. Ama ihraç edilenler sadece ispat teklifine son katılan 9 milletvekiliydi. Teklifi daha önce imzalayan 10 milletvekili parti üyesi olmaya devam ediyorlardı. Onlar ne yapacaklardı? Haysiyet Divanı'nın onlar için aldığı soruşturmanın genişletilmesi kararının sonucunu mu bekleyeceklerdi? Yoksa onu beklemeden istifa mı edeceklerdi? Kongrenin kulislerinde bu soru üzerine tartışmalar başladı ve uzun süre devam etti. 15. ayrımın sonu, sayfa 182.